Ayrım 34, sayfa 471. Hipnozcu, Lars Kepler. 40. bölüm, 17 Aralık Perşembe sabah. Simone'nin ağzına kan tadı geldi. Farkında olmadan alt dudağını ısırmıştı. Bütün enerjisini, düşüncelerini kontrol edebilmeye veriyordu. Babasına bir araba çarpmış, birkaç gündür St. Göran Hastanesi'nin loş bir odasında yatıyordu. Doktorlar durumu hakkında hala kesin bir şey söyleyemiyorlardı. Başının arka tarafını çelik bir bilye gibi dolaşan tarifsiz bir baş ağrısı vardı. Eric'i kaybetmişti. Belki Benjamin'i de kaybetmişti. Ve şimdi bir de babasını kaybetme ihtimaliyle karşı karşıyaydı. Bunu şimdiye kadar kaç kere yaptığını hatırlamıyordu ama cep telefonunu çıkartıp çalışıp çalışmadığını bir kez daha kontrol etti. Sonra çaldığını hemen açabilsin diye çantasının dış cebine koydu. Eğilip babasının üstündeki battaniyeyi düzeltti. Babası sessizce uyuyordu. Bu oldu mu olası Simone'nin tuhafına giderdi. Belki de bu dünyada hiç ses çıkarmadan uyuyan tek erkek Kenneth Strang'di. Kafası bembeyaz bir bandajla sarılıydı. Bandajın altından bir yanağına mor bir leke yayılıyordu. Bütün o morartıları, soluk benzi, şişmiş burnu, bir kenara sarkan ağzıyla korkunç görünüyordu babası. En azından yaşıyor diye düşündü Simone. Yaşıyor, yaşayacak. Hem Benjamin de yaşıyordu, bunu biliyordu, yaşamak zorundaydı. Kalkıp odada ileri geri dolaşmaya başladı. Geçenlerde Sim Schulman'ın dairesinden eve döndüğünde babasıyla yaptığı telefon konuşmasını düşündü. Kazadan hemen önceydi. Babası Wylord'u bulduğunu ve deniz denilen bir yere gideceğini söylemişti. Laudden'in dışında bir yerde. Durup babasına baktı, hala derin uykudaydı. Baba... Seslenir seslenmez pişman oldu. Babası uyanmadı ama yüzünden acı dolu bir ifade geçti. Simone ihtiyatla alt dudağındaki yaraya dokundu. Pencere kenarındaki Noel mumlarına göz attı. Bu senede Noel gelmişti işte. Mavi plastik galoşların içinde duran ayakkabılarına baktı. Birden aklına annesi küçük yeşil Fiat arabasına binip el sallayıp uzaklaşırken Kenneth'la birlikte arkasından nasıl baktıkları geldi. İçi ürperdi. Hırkasına iyice sarındı. Şakakları acıyla zonkluyordu. Kenneth hafifçe inledi. ''Baba'' dedi Simone küçük çocuk sesiyle. Kenneth gözlerini açtı, bakışları bulanıktı, gözlerinden birine kan oturmuştu. ''Baba benim Simone, nasılsın?'' Kenneth'ın gözleri Simone'yi arar gibiydi. Birden babasının kör olmasından korktu Simone. ''Siksan,
benim baba.''
Yanına oturdu ve usulca elini tuttu babasının. Kenneth'in gözleri yine kapandı, kaşları sanki acı çekiyormuş gibi çatıldı.
''Baba'' dedi tekrar Simone, ''çok mu acın var?''
Babası Simone'nin elini sıvazlamaya çalıştıysa da pek beceremedi.
''Yakında ayağa kalkarım'' dedi hırıltıyla, ''sen beni merak etme.''
Odaya bir sessizlik çöktü. Simone kafasında uçuşan düşünceleri toparlamaya, ansızın kapıldığı endişeden kurtulmaya çalışıyordu. Babasını böyle bir durumda yormaması gerekirdi ama içindeki tedirginlik onu rahat bırakmadı.
''Baba'' dedi alçak sesle, ''kazadan hemen önce seninle ne konuşmuştuk, hatırlıyor musun?''
Babası gözlerini aralayıp başını iki yana salladı.
''Wylord'un yerini bulduğunu söylemiştin. Bir de denizden bahsetmiştin, hatırlıyor musun? Denize gideceğini söylemiştin.''
Kenneth'in gözleri parladı, doğrulmaya çalıştı ama inleyerek geri düştü.
''Baba, bana söyle, şu Wylord kim? Nerede bulabilirim?''
Babası ağzını açtı ve çenesi titreyerek fısıldadı.
O bir çocuk.
Ne diyorsun?'' Kenneth gözlerini kapattı. Artık onu duymuyor gibiydi. Simone pencereye gidip dışarı bakmaya başladı. Biraz esinti geliyordu. Camda uzunlamasına bir leke vardı. Lekenin üstüne nefesini üfledi. Camdaki buğuda bir an başkasının yüzünü görür gibi oldu. Caddenin karşı tarafındaki kilisenin ışıkları sönüktü. Kemerli karanlık pencerelerine sokak lambalarının ışığı vuruyordu. Benjamin'in Ayda'ya yazdığı mesajı düşündü. Nike'nin denize gitmesine izin vermemesini söylüyordu. Ayda dedi kendi kendine, gidip Ayda'yı görmem gerek, bu defa bana her şeyi anlatacak.
Simone zili çaldığında kapıyı Nike açtı. Onu gördüğüne şaşırmıştı. Merhaba Nike dedi Simone.
Elimde yeni kartlar var dedi Nike hevesle. Bak bu çok harika dedi Simone. Bir kısmı kız kartı ama çoğu çok güçlü.
Ablan evde mi diye sordu Simone Nike'nin kolunu hafifçe vurarak.
Ayda, ayda.
Nike karanlık koridorda koşarak gözden kayboldu. Simone kapıda beklemeye başladı. Bir süre sonra sanki bir şey pompalanıyormuş gibi tuhaf bir ses duydu. Ardından zayıf bir şangırtı işitildi. Ve zayıf, kambur bir kadının geldiğini gördü Simone. Kadın tepesine oksijen tüpü asılmış küçük tekerlekli bir arabayı çekerek geliyordu. Oksijen tüpünden çıkan ince şeffaf bir hortum burun deliklerinden içeri oksijen pompalıyordu kadının. Kadın elini yumruk yapıp hafifçe göğsüne vurdu.
Amfizem diye hırıldadı. Kırışık yüzü bir öksürük nöbetiyle gerildi.
Öksürüğü nihayet durduğunda Simone'ye içeri girmesini işaret etti. Birlikte uzun karanlık koridordan geçip ağır mobilyalarla dolu bir oturma odasına girdiler. Nike yerde cam kapaklı stereo sistemiyle alçak televizyon sehpasının arasında oturmuş Pokemon kartlarıyla oynuyordu. Aida da odadaydı. İki büyük palmiye saksısının arasına sığdırılmış kahverengi kanepede oturuyordu. Simone onu tanımakta zorlandı. Hiç makyaj yapmamıştı. Bu haliyle sevimli ve olduğundan genç görünüyordu. Saçları düzgünce taranıp at kuyruğu yapılmıştı. Simone odaya girdiğinde bir sigara alıp elleri titreyerek yaktı.
''Selam Ayda'' dedi Simone. ''Nasılsın?''
Ayda omuzlarını silkti. Sanki kısa bir süre önce ağlamış gibiydi. Sigarasından bir nefes çekti ve mobilyaların üstüne kül dökmekten çekiniyormuş gibi yeşil çay tabağını sigaranın ucuna doğru kaldırdı.
''Otur sana'' dedi kadın hırıltılı bir sesle Simone'ye.
Bunun üzerine Simone kanepe, masa ve palmiye saksılarının yanına sıkıştırılmış iki geniş koltuktan birine tünedi. Ayda sigarasının külünü yeşil tabağa silkeledi.
''Şimdi hastaneden geliyorum'' dedi Simone. ''Babama bir araba çarptı. Denize, Waylord'u bulmaya gidiyordu.''
Nike birdenbire ayağa fırladı, yüzü kıpkırmızı olmuştu.
''Waylord kızgın, çok ama çok kızgın.''
Simone Ayda'ya döndü. Ayda yutkunarak gözlerini kapadı.
''Bunlar ne demek oluyor?'' diye sordu Simone. ''Waylord kim, sorun ne?''
Ayda sigarasını söndürdü.
''Onlar kayboldular'' dedi titrek bir sesle. ''Kimler?'' ''Bizi taciz eden bir çete, Nike ile beni. Çok kötülerdi. Yüzüme işaret yapacaklardı. Şey işareti.''
Susup pırıldayan annesine baktı.
''Çıra gibi yakacaklardı. Annemi'' diye alçak sesle ekledi Ayda. ''Boklar, pislikler'' diye oturduğu koltuktan tısladı annesi. ''Pokemonların adlarını kullanıyorlar. Azerf, Magmortar ve Lucario. Bazen adlarını değiştiriyorlar. Ne yaptıklarını anlayamıyorsunuz.''
''Kaç kişiler peki?''
''Bilemiyorum. Belki sadece 5 kişi'' dedi Ayda. ''Hepsi çocuk. En büyükleri benim yaşımda sayılır. En küçükleri bence 6'dan fazla değil. Ama burada oturan herkes onlara bir şey vermek zorundaymış. Böyle karar almışlar.''
Başını kaldırıp ilk kez Simone'nin gözünün içine baktı. Kehribar rengi gözleri berrak ve güzeldi ama bakışları korku doluydu.
''Küçük çocukları şeker veya kalem vermeye zorluyorlardı'' diye devam etti. Sesi incecikti. ''Çocuklar da dayak yememek için kumbaralarındaki paraları bile boşaltıp onlara verdiler. Bir kısmı da cep telefonu, Nintendo oyunları gibi şeylerini verdiler. Benden ceketimi aldılar. Arada bir de sigara verdim.'' ''Nike'yi dövüp elinde ne varsa alıyorlardı. Ona karşı çok zalimdiler.''
Ayda'nın sesi giderek kısıldı ve gözlerinden yaşlar gelmeye başladı.
''Benjamin'i onlar mı götürdü?''
Ayda'nın annesi elini salladı.
''O çocuk iyi değil.'' ''Cevap ver bana Ayda'' dedi Simone keskin bir sesle. ''Bana şimdi cevap vereceksin.'' ''Kızıma bağırma!'' diye tısladı Ayda'nın annesi.
Simone kadını aldırmadı. Bu defa daha sert bir sesle
''Bana ne biliyorsan anlatacaksın, duydun mu?'' dedi.
Ayda yutkundu.
''Fazla bir şey bilmiyorum'' dedi sonunda. ''Benjamin araya girdi. Bir daha bu çocuklara bir şey vermeyin'' dedi.
Wylord bunu duyunca deliye döndü. Bunun bir savaş ilanı olduğunu söyledi ve bizden bir sürü para talep etti.
Yeni bir sigara yaktı, titreyerek bir nefes aldı, külünü dikkatle yeşil çay tabağına döküp devam etti.
Wylord Benjamin'in hastalığını öğrenince ona batırsınlar diye diğerlerine iğneler dağıttı.
Sonra omuzlarını silkti.
Sonra ne oldu dedi Simone sabırsız bir ifadeyle.
Ayda dudaklarını ısırdı, dilinin ucuna yapışan bir tütün parçasını aldı.
Sonra ne oldu?
Wylord geri çekildi diye fısıldadı Ayda. Birden ortadan kayboldu. Diğer çocukları hala görüyorum. Daha geçen gün Nike'nin peşine düşmüşlerdi. Şimdi de kendine Ariados diyen bir çocuğu lider belirlemişler. Ama eskisi gibi değiller. Wylord ortadan kaybolduğundan beri ne yapacaklarını şaşırdılar.
Bu ne zaman oldu yani? Wylord ne zaman kayboldu?
Ayda biraz düşündükten sonra sanırım geçen çarşamba. Yani Benjamin kaybolmadan 3 gün önce dedi.
Birden dudakları titremeye başladı.
Onu Wylord kaçırdı diye fısıldadı. Wylord ona korkunç bir şey yaptı ve bu yüzden ortaya çıkmaya korkuyor.
Hıçkırıp katılarak ağlamaya başladı Ayla. Annesi güç bela ayağa kalktı, kızının elindeki sigarayı alıp yavaşça yeşil çay tabağına bastırarak söndürdü.
''Tanrı'nın belası, canavar!'' diye hırladı. Simone annenin kimi kastettiğini anlayamadı.
''Şu Wylord kim? Gerçek ismi ne? Bana kim olduğunu söylemek zorundasınız.''
''Bilmiyorum!'' diye bağırdı Ayda. ''Bilmiyorum!''
Simone bir fotoğraf çıkarıp Ayda'ya uzattı. Çimenlik bir yer vardı, fotoğrafta çalılar ve geride kahverengi tahta bir çit.
''Bunu Benjamin'in bilgisayarında buldum.'' dedi sertçe.
Ayda Simone'nin uzattığı fotoğrafa boş gözlerle baktı.
''Burası neresi?'' diye sordu Simone.
Ayda omuz silkti ve annesine kısa bir bakış attı.
''Hiçbir fikrim yok.'' dedi kuru bir sesle.
''Ama bunu ona sen göndermişsin.'' dedi Simone öfkeyle. ''Bu fotoğraf senden gelmiş Ayda.''
Ayda'nın gözleri tekrar annesine kaydı. Kadın tekrar oturmuştu. Simone bilgisayar çıktısını Ayda'nın suratına doğru salladı.
''Şuna bak Ayda, bir daha bak. Bunu oğluma neden gönderdin?''
Fısıldayarak ''Şaka olsun diye.'' dedi Ayda.
''Şaka mı?''
Ayda başını salladı.
''Burada yaşamak ister misin?'' gibi bildik bir şaka dedi cılız bir sesle.
''Sana inanmıyorum.'' dedi Simone inatla. ''Bana doğruyu söyleyeceksin.''
Ayda'nın annesi yine binbir zahmetle ayağa kalktı ve işaret parmağını sallayarak Simone'ye
''Seni cadı, defol evimden.''
''Neden yalan söylüyorsun?'' diye sordu Simone Ayda'nın gözlerinin içine bakarak.
Kız tarifsiz acı çeker gibiydi.
''Üzgünüm.'' dedi kısık bir sesle. ''Çok üzgünüm.''
Simone dışarı çıkarken Nike ile karşılaştı. Karanlık holde öylece durmuş, gözlerini ovuşturuyordu.
''Hiç gücüm yok. 5 para etmez bir Pokemon'um ben.''
''Olur mu öyle? Elbette gücüm var.'' dedi Simone.
41. Bölüm 17 Aralık Perşembe öğleden sonra. Simone hastaneye döndüğünde Kenneth doğrulmuş yatakta oturuyordu. Yüzüne az da olsa renk gelmişti. Sanki Simone'nin tam o anda içeri gireceğini tahmin etmiş gibiydi. Yatağa doğru giden Simone eğilip yanağını babasının yanağına dayadı.
''Rüyamda ne gördüm biliyor musun Sixon?'' dedi Kenneth.
''Ne gördün?'' dedi Simone gülümseyerek.
''Babamı gördüm.''
''Büyük babamı mı?''
Kenneth hafifçe güldü.
''Düşünebiliyor musun? Atölyesindeydi. Terli, mutlu. Oğlum dedi yalnızca, oğlum. Burnumda hala mazot kokusu var.''
Simone yutkundu, boğazı düğümlenmişti.
''Baba diye fısıldadı Simone. Kazadan hemen önce bana ne dediğini hatırlıyor musun?''
Kenneth'in yüzüne birden bir ciddiye çöktü. Sanki içinde bir yerlerde bir kor alevlenmiş gibi gözleri parladı. Yataktan kalkmaya davrandı ama gücü yetmedi.
''Bana yardım et Simone'' dedi heyecanla. ''Acele etmeliyiz. Burada böyle bekleyemem.'' ''Neler olduğunu hatırlıyor musun baba?''
''Her şeyi hatırlıyorum.''
Bir eliyle gözlerini sildi, boğazını temizledi ve kollarını ileri doğru uzattı.
''Beni kaldır.'' dedi.
Sesi bu defa emreder gibiydi. Simone'nin yardımıyla doğrulduktan sonra bacaklarını yatağın kenarından aşağı sarkıtmayı başardı. Bir süre durup nefeslendi.
Elbiselerimi giy der.
Simone gardıroptan aceleyle babasının kıyafetlerini çıkardı, diz çökmüş çoraplarını giymesine yardım ediyordu ki genç bir doktor içeri girdi.
''Benim mutlaka dışarı çıkmam gerek.'' dedi Kenneth sinirli bir sesle, doktorun itiraz etmesini engellemek için.
Simone ayağa kalktı. ''Merhaba.'' dedi genç doktorla tokalaşarak. ''Ben Simone Bark.''
''Ola tu ve fail.'' dedi doktor. Pantolonunun düğmelerini iliklemekle meşgul olan Kenneth'a bakarken tedirgin görünüyordu. ''Bakın.'' dedi Kenneth gömleğini pantolonunun içine sokarken. ''Kalamadığım için üzgünüm ama bu acil bir durum.''
''Sizi burada kalmaya zorlayamam.'' dedi doktor sakin bir sesle. ''Ama başınıza çok ağır bir darbe aldığınızı hesaba katarak bu davranışınızın ne kadar vahim sonuçlara yol açacağını kendiniz takdir edersiniz sanırım. Belki şimdi kendinizi iyi hissediyorsunuz ama bir dakika sonra ne olacağının garantisi yok. Belki bir saat ya da yarın sabah çok ciddi sorunlar yaşayabilirsiniz.''
Kenneth lavaboya gidip yüzüne soğuk su çarptıktan sonra doğrulup ''Dediğim gibi üzgünüm ama denize gitmem gerek.'' dedi.
Kenneth ve kızı koridorda uzaklaşırken doktor meraklı gözlerle arkalarından baktı.
Asansör beklerlerken Simone aceleyle Ayda'ya yaptığı ziyaretten bahsetti. Kenneth ayakta durabilmek için duvardan destek alıyordu.
''Nereye gidiyoruz?'' diye sordu Simone.
Kenneth direksiyona kızının geçmesine bu defa ses çıkarmadı. Yan koltuğa oturup emniyet kemerini bağladı.
''Baba nereye gideceğimizi söyleyecek misin?'' diye tekrarladı Simone. ''O dediğin yere nasıl gideceğiz?''
Kenneth tuhaf bir ifadeyle baktı kızına. ''Denize gitmek için bir düşüneyim.''
Sırtını koltuğa yaslayıp gözlerini kapattı. Babasının haline bakan Simone onu hasta yatağından kaldırmakla hata ettiğini düşünmeye başladı. Babasının durumu iyi değildi, onu tekrar hastaneye götürmeliydi. O bunları düşünürken Kenneth birden gözlerini açtı ve ayrıntılı bir yol tarifine girişti.
''St. Eric's Gatan'a doğru sür, köprüden sonra sağa. Oden Gatan yönüne dön, hiçbir yere sapmadan Östrastasyon'a kadar git. Sonra Valhalla Wegen üzerinden doğuya doğru ilerle. İsveç Film Enstitüsü binasına geldiğinde Linda Renvanks Wagen'e dön. Oradan da direkt limana sür.''
''Sen varken GPS'e ne gerek var?'' dedi Simone trafiğe karışırken.
''Merak ediyorum.'' dedi Kenneth düşünceli bir edayla ve sustu.
''Neyi merak ediyorsun?''
''Acaba anne babaları o çocukların ne yaptıklarını biliyorlar mı?''
Simone göz ucuyla baktı babasına. Gustav Vasa Kilisesi'nin yanından geçiyorlardı. Kilisenin kapısında cübbeler giymiş, ellerinde mumlarla bir çocuk kafilesi vardı. ''Baskı, gasp, şiddet, tehdit.'' dedi Simone bitkin bir sesle. ''Anne babalarının minik yavruları.''
Tensta'ya, o dövme salonuna gittiği günü hatırladı. Çocuklar küçük bir kızı korkuluktan sarkıtmışlardı. Gözleri kararmıştı. Kızı tehdit edip duruyorlardı. Sonra Benjamin'in metro istasyonunda aynı kızın bir oğlanla karşılaşmasını nasıl engellediğini hatırladı. O çocuk da bunlardan biri olmalıydı. Şu Pokemon adı kullananlardan.
''Bu insanların nesi var böyle?'' dedi Simone.
''Ben kaza falan geçirmedim Sixon. Bir arabanın önüne itildim.'' dedi Kenneth birden öfkeli bir sesle. ''Üstelik beni iteni de gördüm.''
''Seni arabanın altına mı ittiler, kim?''
''Onlardan biriydi. Bir çocuk, küçük bir kız.''
Film Enstitüsü binasının karanlık pencerelerinde Noel süslemeleri yanıp sönüyordu. Yoldaki karlar gevşeyip sulu bir şeye dönmüştü. Gerdet semtinin üzerinde ağır bulutlar vardı. Görünüşe göre sıkı bir yağmur yağacaktı. Luden Stockholm limanının hemen doğusunda kalan bir burundu. 1920'li yılların sonunda buraya yaklaşık 100 tank kapasiteli bir petrol havuzu inşa edilmişti. Bölgede alçak endüstriyel yapıların yanında bir su arıtma tesisi, bir konteyner limanı, yeraltı depolama alanları ve antrepolar vardı. Kenneth çocuğun cüzdanında bulduğu kırışıp buruşmuş oyun kartını çıkardı. ''Lutzwagen 18 numara'' diyerek Simone'ye arabayı durdurmasını işaret etti.
Simone arabayı yüksek metal çitlerle çevirdi, asfalt kaplı bir alana çekti. Yolun geri kalanını yürüyerek gidelim dedi Kenneth emniyet kemerini çözerken. Etraflarını dar merdivenlerin kuşattığı silindir şeklindeki devasa tankların arasından geçtiler. Korkuluklar, merdiven basamakları, eğilip bükülmüş metal plakalar pas içindeydi. Soğuk bir yağmur atıştırmaya başlamıştı. Metale çarpan damlalardan sert, uğursuz sesler çıkıyordu. Hava çok geçmeden kararacak, hiçbir şey göremeyeceklerdi. Görünürde hiç sokak lambası yoktu. Üst üste dizilmiş sarı kırmızı mavi konteynerler, aralarında dar yollar bırakılarak karşılıklı sıralanmışlardı. Tankların yük limanlarının ve küçük yazıhanelerin önünden geçtiler. Denize yakın yerdeki ana binanın önünde vinçler, rampalar, mavnalar ve gemilerin kızağa çekildiği kuru havuz vardı. Büyük deponun bir köşesinde oluklu alüminyumdan yapılma alçak bir baraka vardı. Önüne kirli bir Ford pick-up park edilmişti. Barakanın karanlık penceresinde yapıştırma harflerle deniz yazıyordu. Harflerin bir kısmı sökülmeye başlamıştı. Bunun altındaki daha küçük harflerle yazılanlar artık iyice sökülmüştü. Ama yine de ne yazdığı okunabiliyordu. Dalış kulübü. Kapının yan tarafında ağır bir demir kol vardı.
34. ayrımın sonu. Sayfa 483.